Merhaba sevgili dinleyiciler, Leiden Mektupları Podcast'imin 8. bölümüne hoş geldiniz. Ben Ayşegül, Hollanda'dan bildiriyorum. Birkaç yıl önce Leiden şehrinde lisansüstü eğitimime devam ederken kısa süreliğine de olsa mektup yazasım tutmuştu. Bu devirde mektup yazan kim kaldı canım diye sorabilirsiniz. Belki hoşunuza gider, iki satırda siz karalarsınız. Ya bana ya da bir başkasına. Eğer bana yazmak isterseniz Instagram'da @AyşeMayşe veya Twitter'da @LeidenMektuplar hesabından ulaşabilirsiniz. Sekizinci mektup. 3 Ekim Çarşamba. Canım, dün saatlerce okumayı aklıma koymuştum. Kütüphaneye gittim öğleden sonra. Biraz okudum. Saat 6'da bir anons. Kapatıyoruz, çıkın. 3 Ekim, Leiden'ın kurtuluş günü olduğu için 2 Ekim'de tam gün çalışmıyorlar. Kütüphaneyi kapadılar. Hey ile bana gelip Türk kahvesi yaptık. Fal baktık. Bir aydır kahve içmiyormuşum. Çay demledik, içtik. Demli çay da bir aydır içmiyormuşum. Bütün akşam lafladık. Hiçbir şey çalışamadık. Gece yarısına doğru benden çıktı gitti. 10 dakika sonra şehir merkezinden beni aradı. Burada çok güzel ortam var, gelsene. Peki dedim. Bisikletimi atladım gittim. Bir gürültü, bir şamata. Sanırsın açık hava club düzenlemişler. Giriş ücretsiz. Her yerde canlı müzik için birçok sahne, bira ve şarap standları, yiyecek satanlar ve tabii ki kanal boyu tıklım tıklım insan kaynıyor. Adım atacak yer yok. Millet tren yapmış dans ediyor. Buna Polonez diyorlarmış. Hollandalılar eğlenmeyi gerçekten biliyor. Sokakta hayat vardı dün gece. Reklam aldım. Sanki. H ile dönerli Yunan pidesi yiyelim dedik. Bozuk paramız çıkışmadı. İyi mi? Ödeyemedik. Yiyemedik. Aç kaldık. O curcunanın arasından geçip iyice merkeze ilerledik. O civarda karşıma G çıkmasın mı? Kızlar ekibinin geri kalanında kısa sürede o noktada karşılaştı. Çünkü telefon hatları iptaldi zaten. Herkes birbirine ulaşmaya çalışıyordu. Neyse ki şehir küçük. Aradığın kişiyi çarçabuk bulabiliyorsun. Bu ilginç aslında. Gidip para çektik. Yollar trafiğe kapatılmıştı haliyle. Belediye binasının önünde birbirine sataşan birkaç tane hayvan kostümlü genç gördük. Belli ki sarhoşlardı. Birbirlerini ittirip yakalarına yapışıyorlardı. Herkes de izliyordu. P fotoğraflarını çekti. Kostümlü oldukları için bu gerginliği görmek değişikti. G deli gibi dans etmek istiyordu. Bense burada benim ne işim var diye kendime soruyordum. Sürü halinde birbirimizi takip ettik. P diye matematik doktorası yapan bir kızla tanıştım. Yol boyu onunla konuştuk. İlk defa buraya matematik okumaya gelen birine rastladım. Bana tez konusu olan kriptolojideki asal sayılarla üretilen sayı dizileriyle ilgili bir şeyler anlattı. Ben de ona kendi tez konumdan ve Leiden şehrinin tarihinden bahsettim. Bazen çok geveze olabiliyorum. Kanalın yanında oturmuş, karşı kıyıda dans edenlere bakıyorduk. Cıstak cıstak müzik vardı. Dans edenlerden birkaç kişi kanala doğru popolarını açıp kapamışlar. Tüh, kaçırdım diye dalga geçtim. Kanalı zaten çok çöp götürüyordu. Bira kutuları vesaire. İki sarhoş pantolonlarını indirip kanala hem de şehrin tam göbeğinde herkesin içinde işemesin mi? Tam rezillik. Nedense böyle yollarda dans edenleri görünce aklıma İstanbul'daki apaçlar geldi. Bir an böyle o kadar banal geldi ki tüm bu ortam. Sonra neden banal geldiğini düşündüm. Neden böyle bir önyargım olduğunu. Fark ettim ki Hollanda halkıyla apaçilerin bu sokakta clubber dans etmelerinin pek bir farkı yok. Zaman ve mekan farklı sadece. Biri gece yarısı sokakları konser alanına çevirmiş, ulusal bayram kutluyor. Diğeri gündüz vakti Şahin'ini deniz kenarına çekmiş, bangır bangır müzik çalıyor. Her ikisinin de birer özgürlük gösterisi olduğunu kabul ettim. Biraz abes olsalar da kafamdaki apaçileri rahat bıraktım. Huzura erdim. Sanki hayattaki tek derdim buymuş gibi. Sonrasında ben de yağmurdan korunmak için kocaman bir şemsiyenin altına P ve H ile laflarken bir anda Gangnam Style melodisini duyunca duramadım, dans etmeye başladım. Bizim kızlar şaşırdılar. Birkaç metre ötemdeki dans eden insan kalabalığı da aynı figürleri yapıyordu. Sonuçta böylesine deli bir gece geçirdim. Asıl 3 Ekim kutlamaları bugün ama havada kasvet var. Odamdan çıkmıyorum. Belki gece birilerine takılırım yine ama Yarın insanlar işe gidecekler. O yüzden dünce geceki gibi olmayacaktır. Ah şu tez, yaşatmıyor insanı, insana ne gündüzü ne geceyi. Mektup burada bitiyor. İzlenimlerime gelince, bu sefer izlenimlerime gelmeden önce başka bir şeyden bahsetmek istiyorum. Şöyle ki bundan önceki tüm mektupları okuyup ondan sonra kendimce bir değerlendirme yazıp onu böyle okur gibi, ekt eder gibi ondan podcast bölümü çıkarmaya çalışıyordum. Bu sefer farklı bir şey deniyorum sevgili dinleyiciler. 8. bölüm. Bundan sonra Ayşegül yazılı bir hazırlık yapmadan, hani mektubun üzerine ayrıca bir yazılı hazırlık yapmadan direkt kafasına geldiği gibi konuşacak. Böylece biraz daha hani bir podcast nasıl yapılır diye dinledikten, okuduktan sonra sanırım biraz daha gelişine nasıl gidiyor diye bir bölümü böyle deniyorum. Ondan sonra da böyle devam edeceğim herhalde. 8 bölüme gelmiş olmak, hani tamam korona sırasında bir 3 ay kendime izin vermiş gibi oldum. Kafamı dinledim, kitap okudum falan filan. Ama bakın bu sefer gerçekten bir hafta sonra, hatta 6 gün sonra yeni bir bölüm çekiyorum. O yüzden inşallah, bilmem dinliyorsanız hani Instagram'da falan paylaşabilirsiniz. Orada burada hani beğendiyseniz, beğenmediyseniz de bana yazabilirsiniz. Şunu bunu değiştir Ayşegül deseniz de olur. İşte çok hızlı konuşuyorsun, sesin işte kelimeler birbirine geliyor, giriyor, anlamıyoruz diyebilirsiniz. Ya da heyecanlanıyorsun. Hani geri dönüşlere açayım. Bunları da belirttikten sonra mektup önümde şu an. Bakalım neler diyeceğim, neler düşüneceğim. Bu 2012 yılının sonbaharında gerçekleştiği üzere bu mektup yazdığım zamanlar bir tezim vardı. Hani daha önce de söylemiş olabilirim. O tez beni yordu ya. Hani hayatımda böyle bir tez yazmamıştım. Bir daha da yazmak istemiyorum. Şöyle toplam 90 sayfaydı tez. Yani son 8-10 sayfası bibliografi olmak üzere, şey, alıntılar, referanslar olmak üzere. Yani ben 80 sayfa yazmışım. Yazmışım, araştırmışım falan. 4-5 bölümü vardı. Konusu da şuydu, daha önce anlattım mı bilmiyorum. Konusu da Amerika'daki azınlıkların, şu aralar hani kölelikle ilgili çok fazla Black Lives Matter gösteriler oluyor, devam ediyor 1-1,5 aydır. Ona da hani yeri gelmişken ona da değineyim diye. Tezim biraz onunla alakalıydı. Şöyle ki Amerika'daki azınlıkların kimlik politikalarını irdeliyordum. Aldığım şey siyahilerdi ve Meksika-Amerika karışımı mestiza denilen, melez demek mestiza. Onların kimlik bilinçlenmelerini karşılaştırıyordum. Neyse, bunun için çok fazla okuma yapmam. Hani hem sosyolojik, hem tarihsel, hem psikolojik, hem edebiyat. Yani ben nedense her şeyden bahsedeyim. O da olsun, bu da olsun. Hani salatayı çok güzel, domatesi de olsun, peyniri de olsun, marulu, zeytinyağı. Hani şey, her hiçbir eksik, kuş sütü eksik olmasın benim tezimde diye her şeyi ince eleyip sık dokuyarak kendime eziyet ediyordum. Çünkü çok uzun sürüyordu. Her şeyi kapsaması o kadarına gerek yoktu. Neyse. Tezimin adı şu. Oha. Nasıl da unuttum. From double to mestiza consciousness diye geçiyor. Yani çifte kimlik, pardon. Çifte bilinçten melez bilince doğru diye. Böyle bir değerlendirmeydi. İngilizce ararsanız bulursunuz çok isterseniz. Bir kere referans olsun 8 yıl içinde, hani tezimi bitirip artık okulun şey, ne deniyor ona, tez database'ine eklediğimden beri bir kere Google Academics'te refere edildiğini gördüm ve tamam, oh dedim. Birisi okudu, faydalandı, işe yaradı, bitti. Tamam, kimse bundan sonra referans vermek zorunda değil. Hayrını gördü. Ben de tezimi bitirdim, diplomamı aldım, mezun oldum. Bir daha da akademiye geri dönmedim. Ondan sonra böyle bir şey. Bu test çok uzundu. Yani beni yordu diyorum ya. O yüzden o sıralar işte sonbahar benim master'ımın ikinci yılında çok fazla kütüphaneye kapanıp okumalar yapıp not çıkarıp artık ne yapıyorsun? Hani hem derslerim vardı o dönem hem de tez için artık şey bir temelini oluşturmam gerekiyordu ne hakkında yazacağım diye. O yüzden kendimi her gün 12'lere kadar evet 12'de kapanıyordu kütüphane kapatıyordum. Ama gelin görün ki o gün 2 Ekim'e denk geldiği için saat 6'da kapatmaya karar verdiler kütüphaneyi. Ben de bir dakika hay Allah ben 12'ye kadar plan yapmıştım şunu bunu okurum falan filan ama gel gör ki 6'da çıkın demişler. Biz de Hilal yani H diye geçiyor affedersiniz şimdi söyledim adını. H ile kütüphaneden çıkıp benim odama, benim yurduma gitmişiz. Orada da nedense ben bir aydır çayda kahvede içmiyormuşum. Onları içip fal bakmışız artık. Laflamışız, laf lafı açmış. Onunla öyle olurdu zaten. Biz ders çalışacağız diye kütüphaneye gider sonra sigara molası verir 5 kere falan. Biz hep dışarıda kahve içer, sigara içerdi o. Ben de ona yarenlik ederdim. Böyle... Yani tabii ki ders çalışıyorduk da işte ara verince böyle. Benim odama gidince artık şey olmuşuz, yorulmuşuz falan. Bol bol laflamışız. Ondan sonra da çıkıp gitmiş. Sonra hemen aramış. Şehirde böyle böyle kutlama var, gelsene. İyi tamam ben de hayatımın artık bir parçası olan bisikletime binip gitmişim. Bisikletimle ilgili şöyle bir anım var. Geçen de hatırladım şöyle. Bisiklete binmeye o kadar alışmıştım ki o bir yıldan fazla hani Leiden'de master'ımın birinci yılın boyunca hep her zaman bisiklete binip gidiyordum fakülteye, kütüphaneye falan. Şehrin içine arkadaşlarımla buluşmaya, tren istasyonuna, öbür şehirlere hani gitmek için trene bineceğim ama tren istasyonuna kadar her zaman bisikletime biniyordum. Ve o bisiklet benim bir parçam olmuştu. Bir gün ne oldu? Bisikletimsiz gittim okula. Kütüphaneye yürüyerek gittim ama o kadar bir alışkanlık kazanmışım ki etrafa bakıyorum. Bakıyorum bisiklet park yerlerine bakıyorum. Bisikletimi park edeceğim. Ya Ayşegül, bisikletin yok. Ne yapıyorsun? Ne düşünüyorsun? Neden hala park etmeye çalışıyorsun? Yok orada. Sonra dank etti. Aha dedim. Bu benim bir artık bir parçam haline gelmiş. Nasıl atları vardı insanların eskiden. Onu işte ahıra şey bağlıyor, park ediyor, bir şey yapıyor. Arabası olanlar tabii ki beni çok güzel anlayacaklardır ama bisiklet de onun gibi bir şey yani bağlaman gereken, sorumlu olduğun, dönünce evine gitmek için lazım olan ki evet burada Hollanda'da insanların herhalde 4 katı kadar bisiklet var. Yani burası 17 milyon şeyleri saymıyorum. İşte değişimle gelen turist vesaire hani oy veren diyeyim pardon oy verebilecek kapasitede Hollanda vatandaşı diyeyim 17 milyon nüfus var ama bunun böyle yaklaşık 4 katı kadar bisiklet nüfusu varmış burada. Tabii bunun yanında bir de hırsızlık çok oluyor. Ben bir kere bisikletimi kaybettim zannettim. Hani çalındı zannettim. Park ettiğim yerde yok. Yazdı. Ara ara yok yok yok bisiklet gitmiş hani şeylere bakıyorum hani yanlış park edilen bisikletleri de kaldırdıkları böyle bir iki tane şey vardı alan vardı bir sürü bisiklet oralara gidip bakıyorum işte bisikletin tarifini polise bir form dolduruyor bir fotoğraflı işte tarif ediyorsun falan şu saatte şu gün şurada kaybettim işte bulursanız bana haber verin diye form dolduruyorsun. Neyse ara ara yok 3 hafta geçti 4 hafta geçti. Ben de o yaz şey Leiden'dan Amsterdam'a yaz okuluna gidiyorum. Şey trenle. O yüzden bisiklet gerekiyor ama yok. Yürüyorum ben de istasyona. Sonra Amsterdam içinde de yürüyorum okula. Oradaki Amsterdam Üniversitesi'nin fakültesi binasına gitmek için. Neyse. Ve orada şey oldu. Yaz okulunda şey diye çıktı. Bir sürü uluslararası öğrenci var. Bisikleti çalınan kız ya da bisikletini kaybeden kız diye adım çıkmıştı. Sonra gelin görün ki son hafta ben o bisikleti yan sokakta buldum. Böyle Ha bu demek ki hep buradaymış, kimse de almamış. Hani haftalarca beklemiş, böyle çok şaşırdım falan. Sonra anahtar da yanımdaydı herhalde. Aldım bisikletimi, odama geri döndüm öyle. Hani bazen şanslı olunca evet, o bisiklet yani çalınmıyor. Çalınmıyorsa çalınmıyor. Kısmet şekerim. Ondan sonra bisikleti de böyle anlattım. Neden bahsediyordum? Niye buraya geldim ben? Geri döneyim şeye. Ha, bisikletimi atladım. Gittim Leiden merkezine ki cümbür cemaat herkes eğleniyor. Herkes işte herkes diye birkaç kişi kostümler giymiş. Sanki Halloween tarzı gibi, Cadılar Bayramı gibi. Hani kavga etmişler. Onu tam hatırlamıyorum ama demek ki P arkada. Birinci P, sonra ikinci P giriyor mektupta. Birinci P mektuplar, aman fotoğraflar falan çekiyormuş. Ondan sonra ne yapmışız? İşte standlar varmış. Yunan pidesi yiyelim diye. Yunan pidesinden bahsedeyim buradaki. Evet. Yunan pidesi Türklerin de yaptığı kapsalon denilen, kapsalon kuaför demek aslında. Yani kuaföre ısmarlanan bir sandviç gibi bir şey. İçinde döner var. Yani işte döner şeklinde kesilmiş et var. Ekmek var. Salata, bir takım salata çeşitlendirmesi var orada. Ve sambal sos dedikleri bir böyle kırmızı şey. Biraz hafif bir acı sos. Sambal sos. Ondan ekliyorlar falan. Hani kapsalon kuaför demek. Ben Hollanda'ca öğrenirken bu kapsalon ama sandviçti. Hani ne oluyor diye kafam karışmıştı. Oradan geliyormuş. Onu söyleyeyim dedim. Ve Yunan pidesi içine cacık da koyuyorlar. Yani her şeyi koymuşlar. Sanki şey yapmışlar böyle. Tabii kaç 2020'de 1970'lerde 63'ten kaç 60'lar 70'ler hani misafir sanatçı değil. Misafir işçi olarak Türkiye'den, Yunanistan'dan, Portekiz'den falan İkinci Dünya Savaşı sonrası işte Almancıları bilirsiniz zaten. Hani Hollanda'ya da geldiler, İsveç'e de gittiler falan. İş gücü az olduğu için birinci jenerasyon, ikinci jenerasyon Türkler o zamandan beri burada mevcutlar. Onların işte birinci, ikinci jenerasyonların kurduğu Türk usulü yemek işte dükkanları, büfeleri köşelerde falan. Onlar buna benzer Yunan pidesi olsun, işte Türk kapsalonu olsun, buna benzer şeyler yapıyorlar. Ama bunu yapmalarında ben arkasında şeyi görüyorum. Hani satışı yapabilmek için Hollandalının damak tadına uygun malzemeleri bulup kullanıp hani doyurucu da olsun. Yani benim İstanbul'da, Türkiye'de yediğim o şahane dürümler, dönerler falan hak getire yani. Ben burada yemek istemiyorum. Çünkü aynı tadı bulamayacağımı biliyorum. Sadece böyle bir iki tane tek tük güzel restoranlar var. Şimdi bana kızmasın buradaki Türk restoranları ama hani benim şahsi fikrim, damak tadım alışık olduğum üzere Türkiye'dekini arıyor. Ve burada biz Lahey'de yaşarken şey ne vardı orada? Bak reklamını da yapıyorum. Akdeniz restoran. Hala Lahey'e ziyarete gittiğimizde, mesela arkadaşımıza falan gittiğimizde, kebap, dürüm ısmarlayalım. Nereden ısmarlayalım? Tabii ki Akdeniz'den ısmarlayalım. Çünkü Leiden'da öyle bir kebap yok. Hani Hollanda'da benim gördüğüm en güzel kebap oydu. Neyse böyle. Hani başka restoranlar da var mesela. Amsterdam'da şey var, Levant diye. Rakı balık yapılabilecek, hani kebap da yapıyorlar. Ama genellikle böyle rakı, fasıl tarzında gidilip şey takıl arkadaşlarla işte kadehler tokuşturuluyor falan. Hani İstanbul'daki o fasıl havasını özleyince gidilen yer Levant'tır. Amsterdam'da. Onu da bayağıdır gitmedi. En son Aralık'ta mı ne gittim? Korona olduğu için bir yere çıkamadık zaten. Her neyse üzüldüm. Evet, böyle Yunan pidesini de anlattım. Cacık tzatziki diyorlar. Başka ne yaptık? Paramız yokmuş, ödeyememişiz. Karşıma G çıkmış. O da dans etmek istiyormuş falan. Böyle eğlenceli. G bana sonra hani, şimdi bu Ekim'de geçiyor ya bu mektup. Sonra Mayıs sonu muydu? Tam şey zamanı o da. Gezi olayları. Sevgili gezi olayları. Evet. O sırada ben de tezimi bitirmeye çalışıyordum. Ama gelin görün, o tam Mayıs'ın son haftası. Tabii ben de Türkiye'de, İstanbul'da zıplayamadığım için, olaylara katılamadığım için Hollanda'da bulduğum toplantılara katılıp oralarda zıplıyordum. Neyse başımıza bir şey gelmedi. Ondan sonra işte bu tezimi yazarken bir de zıplamaya gidince, öyle diyeyim, tez biraz tabii aksadı yani. Haziran ortasına bitireceğim tez. Ağustos ortasına kaydı. Hoca sen biraz daha çalış bunun üstünde deyince kaç ne oldu? Ekim sonu mu, Kasım sonu mu, öyle bir şeye kaydı. Sonunda ama bitti. Hani ben şey diye diyordum, düşünüyordum. Allah'ım tezden sonra hayat var mı acaba diye. Böyle neredeyse depresyona girmiş. Hani yaz yaz düzelt. 5 kere üstünden geçiyorsun. Onu ekliyorsun, bunu çıkarıyorsun. Aman biraz daha araştırıyorsun. Şurası eksik kalmış bilmem ne. Neyse sonunda bitti. Ama bu G dediğim arkadaş, kız arkadaşı, çok seviyorum, hala görüşüyoruz mümkün o mertebe. Mayıs sonunda mı Haziran başında mı ne, işte beni, hava çok güzel Ayşegül, işte kaçırma bunu, gel parktayız, gel işte bira içelim bilmem ne yapalım. Ben de kütüphanedeyim, ya ben gelmeyeyim, işte bitirmem lazım, bunu bitirmezsem tezimi yetiştiremeyeceğim falan, böyle bir sürü söylüyorum. Kız demesin mi? Sen bu akşam geldiğinle tezi yetiştiremeyecek değilsindir. Hani yetiştiremezsen zaten yetiştiremezsin. Bu bir akşamdan bir şey olmaz dedi. Ben de doğru söylüyorsun ya deyip gittim. Tez yetişmedi. Ama yani o akşamdan ötürü değildi. Haklıydı kız. İyi ki gitmişim, eğlenmişim. Böyle anısı kaldı. Güzel oldu. Daha önce söylemiştin değil mi? Hani Hollanda'da güneşi buldun mu çıkacaksın, işte biranı içeceksin, bitir balını yiyeceksin, hani keyfini süreceksin. Çünkü bir daha bulamıyorsun. Mesela bu haftayı anlatayım. Bu hafta Temmuz ya, hayır biz sonbahar yaşıyorduk arkadaşlar. Yani pazartesiden cumaya neredeyse her gün full yağmur yağdı. Hafta sonu Allah razı olsun güneş açtı 2 gün. Dün biz yine o geçen bölüm bahsettiğim aynı lahedeki arkadaşlarımıza bisikletle gittik. Yine 1 saat sürdü. Bu sefer şey ama hani lahenin içinde böyle merkezde böyle bir dükkanlar caddesi vardır. Oradan araba falan geçmez. Altından tramvay tüneli vardır. Oradan bisikletle geçiyoruz şehrin içinden. Ama orası sanki hani karantina falan hak getire hiç kimse uygulamıyor. 1,5 metre toplumsal mesafe şey deniliyor burada. Under half a meter mask pay deniliyor. Yani 1,5 metre toplumu deniliyor. Yeni kural tabii ki, neyse. Onu uygulamıyorlardı, maske takmıyorlardı. Biz böyle eşimle birbirimize bakıyoruz hani böyle kafamızı onaylamayan kafa sallayışı vardır ya. Kafamızı sallıyoruz. Hani uygulanmıyor. Burası tıpkı eskisi gibi, hiç koronadan önce, hani şey, before Christ, BC, milattan önce diye şey vardır ya, koronadan önce ve koronadan sonra. Sanki o da koronadan önceki alışverişe çıkan cumartesi kalabalığı aynen olduğu gibi hani çıkıyor, hani Ocak, ne bileyim ben, Ocak 5'teki cumartesi, neyse attım. Al onu, aynı topluluğu işte Temmuz 11 lahine içine koy. Aynı topluluk, aynı kalabalık, aynı curcuna. Böyle hani şey dedik ya, ya iyi ki Leiden'dayız ve kendi evimizdeyiz. İyi ki dışarı çıkmaya ihtiyacımız o kadar yok. Evimize alışveriş paketlerimiz bilmem nemiz geliyor. İşte burada da Amazon da var da, Amazon benzeri bir bol.com diye bir şey. Ah ne denir? E-market. E-commerce sitesi var. Oradan istediğimiz her şeyi söylüyoruz. Beğenmezsek geri gönderiyoruz. Kapımıza getiriyorlar. Kapımızdan alıp götürüyorlar. Hani her şeyimiz çok rahat. Biz çok güzel adapte olduk evde çalışmaya. Ben geri dönmek istemiyorum. Geçen şey müdürüm, üstüme soruyorum. Takım liderimize soruyorum. Hani biz herhalde Ağustos'ta girip bekliyorlar bizi değil mi? Hani böyle shiftli gibi şey, Türkçesi ne onun? Shift, vardiya. Evet, fabrikalarda olur ya, vardiyalı gibi. Hani yani vardiyadan kastım haftanın iki günü şu kişiler gelsin, öbür iki günü bu kişiler gelsin diye böyle bir şey, vardiyalı sistem olsun. Hani herkes her aynı anda ofiste bulunmasın falan. Böyle bir sistemle bizi geri çağıracaklar değil mi falan diye sordum. Müdürüm demez mi? Hani biz onu Eylül'e kadar düşünmüyoruz. Boş ver sen, takma kafana falan dedi. Güldük. Ondan sonra ben şey dedim, doğru aslında. Hani ben sadece ofisteki çalışan arkadaşlarım, hani sosyal şeyi özlüyorum. İletişimi, etkileşimi özlüyorum. Şimdi evde tabii bilgisayar var, kamera var. Durmadan zaten chat, Zoom kullanıyorum. Zaten biz Zoom kullanıyorduk önceden de. Onun chat fonksiyonunu falan her zaman öyle e-mail zaten yapıyoruz. Hani araşmıyoruz. Böyle galiba bizim takımımız böyle biraz daha, ben Y jenerasyonuyum bu arada. Hani milenyuma birkaç kala. 80'lerin sonunda doğdum, öyle diyeyim. Ondan sonra işte Zoom mum falan böyle chat met yapıyoruz ama ben insanları özlüyorum. Özlüyorum yani. Niye şey yapayım? Yalan söyleyeyim. Maskemizi de şey şirketimiz dağıttı. 10 tane verdik. Gittiğimde de adamcağız şey, facilities denilen, Türkçesi nedir facilities'in? Yani binanın her şeyinden sorumlu, işte katlardaki, atıyorum, ay bulamadım. Yani öyle ayrı bir departman var. Binadan sorumlu, öyle diyeyim. Oradaki Justice amcaya, Adalet Bey, Justice amcaya ben şey maskemi almaya, 10 tane böyle mavi ince maskemiz vardı hakkımız. Ben onu almaya geldim. İsmimi de forma kaydetmiştim işte. Çünkü 10 dakikada bir şey yapmışlar. Alabiliyorsun, ismini yazdırabiliyorsun. Öyle kalabalık yaratmamak için. Sanki ofis çok kalabalık olacak. Neyse. Gittim istedim. Dedi ki aa ama bitti. Dedi ben böyle ben şok olmak üzereydim ama dedim ki aa bir dakika, bu adam sıkılıyor ve şaka yapıyor. Dedim ki her gelene aynı şakayı yapıyorsunuz değil mi? Dedi. Evet dedi, böyle güldük, eğlendik. Sonra aldım maskeleri. Biz hala onları kullanmadık yani. 1,5 aydır maskeleri özenle saklıyorum. Şeye saklıyorum. Hollanda'da toplu taşıma araçları, işte otobüs, tramvay, tren. Onlara binerken zorunlu. O yüzden hani bisiklete binip açık havada giderken ben takmıyorum. Eşim de takmıyor. Biraz daha rahatız. Neyse dün gittik. İşte yollar kalabalık. Yani şehrin içi kalabalık. Yollar kalabalık değildi. Yani Leiden ve Lahey arasındaki tren yolu boyunca tam yanında bisiklet yolu var. Hani tarlalar, yemyeşil, işte kuzular, onları falan gördük. Birkaç farklı, yani birkaç başka bisikletli daha gördük. Ama ben böyle o kadar mutlu oldum ki eşime şey diyorum, teşekkür ederim, iyi ki bana aşık olmuşsun, iyi ki Hollanda'ya gelmişim, bu harika manzaranın tadını çıkarabiliyorum bu sayede falan. O da iyi ki sen de bana aşık olmuşsun falan. Böyle biz işte romantik yaptık efendim. Neyse hani dünkü manzara detayına takılı kalmışım galiba. Çok güzeldi çünkü böyle yemyeşil, alabildiğine şey tarlalar. Hani bir tür koku var ya çünkü şeyler, çiftlikler var etrafta. Hani bok kokusu diyeyim. Ondan var. Büyükbaş, küçükbaş hayvanlar yetiştirildiği üzere o koku var ama o kadar batmıyor. Ondan sonra dönüşümüzde de şey oldu. Gece biz saat 1'de vardık arkadaşlarımız. Hani 12'ye doğru çıkmıştık. Arkadaşlar heye işte evlerine biri biraz geçe vardık. Gece hani yine biz bütün gün çene çan. Ben Türkçe konuşuyorum kızla. Eşim de, onlar da Hollandalı ikisi de. Onlar da bir Star Wars board game, işte kutu oyun oynuyorlar. Bitiremediler. 8 saat oynadılar ama bitmedi o oyun. Rebellion diye öyle bir oyun. Evet biz bu arada board game severiz. Evimizde de böyle 50'den fazla board game var. Sıkılınca onları oynuyoruz. Eşim benden daha şey içine düşmüş durumda board game'lerin. Şöyle ki hani bir oyunu nasıl diyeyim, çıkmadan önce, hani daha release edilmeden önce Kickstarter'da şeyleri, ilanları oluyordu. Onları desteklemek istiyor. Hepsini değil tabii, seçerek şey yapıyor. Hani takip ettiği birkaç oyun yapımcısı, işte creator'ı, yaratıcısı var. Onların oyun oynama mekanizmasını anlatan hani guideline var, rehber vardır ya. Onları okuyor. Ben böyle hani seneye gelecek o oyun, bırak. Hani o kadar da şey yapma falan, yok. O takılıyor, onları okuyor. Hani ben takdir ediyorum tabii ki, çok güzel bir zaman geçirme aktivitesi olarak odaklanabiliyor. Yani bir oyunu oynamaktan ziyade nasıl oynanırı çalışıyor baştan. Bilgisayar mühendisi eşim. O nerdy, ben nerdy. Böyle birbirimizi bulduk, hani takılıyoruz, eğleniyoruz. Ondan sonra dönüşümüzde de bisikletle gece aynı tarlalarda, tren yolu yanında şey oldu şimdi. Genellikle tek yön, yani nasıl diyeyim, tren raylarının şimdi şey, harita kuş bakışı bakarsanız, hani kuzey, güney, doğu, batı olarak alırsanız, Lahey, bu arada şunu da söyleyeyim, Amsterdam'ın nerede olduğunu aşağı yukarı biliyorsunuzdur. Avrupa'nın kuzey batısında İngiltere'ye çok yakın. Orada hani arada şey var, deniz var. Amsterdam orada. Oradan güney batıya doğru giderken yolda Schiphol havaalanı var. Bu Schiphol'a Schiphol denilir. Yanlış söylenir. O Schiphol'dür. Schiphol havaalanı güney batısında Amsterdam'ın. Ondan bir trenle yine 20-25 dakika daha güney batıya inerseniz Leiden'i bulursunuz. Leiden'dan da yine aynı şey, aynı yönde güneybatıya doğru devam ederseniz 11 dakika galiba şey, hızlı trenle 11-12 dakika Leiden ve Lahey, The Hague arası ya da Den Haag arası 12 dakika. Yani trenle 12 dakika olan bir yolculuğu biz bisikletle 1 saat falan gidiyoruz. Aynı tren yolunu izleyerek gidiyoruz, yanından gidiyoruz. Orada tren yolunun işte kuş bakışı bakıyorum ya şey, doğusunda kalıyor. Yani Almanya tarafı gibi düşünün. Almanya çok uzak. Halbuki Hollanda Konya kadar bir ülke. Neyse, yani biz batı tarafındayız. Deniz kenarına doğru gidin. Tren yolunun doğusundan takip ederek işte Leiden'dan Lahey'e doğru güneye, güney batıya iniyoruz. Böyle, ama tren yolunun doğusundan. Bu arada şey oluyor, bazen bisiklet patikası öbür tarafa geçiyor, batısına geçiyor tren yolunun. Onun için bir tane böyle derin bir şey, iki tane derin tünel var, iniş yani giriş ve çıkış olmak üzere. Öbür taraf, hani orada da bir süre gidiyorsun çünkü, öbür tarafta daha şey, gece olunca daha bir anlaşılıyor oranın, hani The Other Side oldu ya da Alacakaranlık Kuşağı gibi, böyle biraz daha hani Netflix'te Dark izlediniz mi bilmiyorum. Orada beu diyoruz her zaman, şey oluyor, biraz daha korkutucu, ürkünç. Neden? Çünkü bir aydınlatma ışıklar, ne deniyor bunlara, lambalar, bir daha seyrek, iki yeşil ışık. Üç, bu sebepten dolayı çok daha loş bir ortam ve göremiyorsun etrafını. Hani önünü göremiyorsun, yanındaki tarlada ne var ne onu göremiyorsun. Ve bizim önümüze sis gibi böyle hani pus çökmüş denir ya öyle. Hani ondan çıktı, tamam mı? Beyaz, karanlık gecede, artık gece olmuş, yıldızlar gözüküyor. Ki dün gece çok parlaktı gökyüzü, yani bulut yoktu. Şey, gökyüzü, yıldızları falan çok güzel görebiliyorduk. Güzel bir manzaraydı o da. Pusun içinden, ki soğuk oluyor, onun içinden de geçerken soğuk oluyor. Bisiklette de hızlı gidiyoruz. Hani hızımız kesilmesin, daha hızlı evimize varalım. 12 olmak üzere saat. Hani balkabağına dönüşmeyelim diye. Neyse, böyle pusun içinden geçtik ama daha da bir korktuk. Çünkü bisikletin, eşimin şeyi... Lambası, bisikletin ön lambasının pili bitmiş. Onun farı yanmıyor. Benimkine mahkumuz ve benimki de, yani tabii ki pusun içinde olduğumuz için çok fazla ileriyi göstermiyor. Ben böyle bir frene bas şey yaptım. İşte freni sıktım. Biraz yavaşladım. Korktum çünkü göremiyorum önümü. Ne çıkacak, hani ne bileyim ben. Geyik yok buralarda tabii de. Geyik yapmayayım. işte koyun moyun ne bileyim artık bir şey önüme çıkar, bir insan gelir öbür taraftan, bisikletle birisi gelir falan diye hani bir korktum, yavaşladım. O da öyle bir ekstra şey maceramız oldu, böyle gerilimli tren raylarının batı tarafı macerası oldu. Ondan sonra tekrar tünele girdik, paşa paşa doğusuna geçtik, kendi yolumuzu da devam ettik. Aydınlatmalar da iyiydi, önümüzü gördük geldik yani. Ondan sonra hani bunu da anlattım. Başka ne anlatayım? Mektuba geri dönüyorum. İşte birbirimize ulaşamamışız. Şehir çok küçük olduğu için herkes birbirini hemen buluyormuş. Zaten yani Leiden'a bakarsanız, bakın şimdi biraz şeyim, orada ikinci P'ye anlattığım üzere tarihini anlatayım biraz. Yani şeyin, Leiden şehrinin. Şöyle ki şimdi tam olarak hani Romalılar mı buldu, kim buldu tam emin olmamak üzere bir orta çağdan bir çıkalım, tamam mı? Şey var işte 1400'ler falan, o civardan alayım. 1300'ler, 1400'ler. Şöyle, Hollanda'da Amsterdam en kalabalık ve en ticari açıdan gelişmiş zaten liman şehri. Yani en gözde şehir bir numara Amsterdam o zamanlar. İki numara neresi? Leiden. Yani Rotterdam değil, Eindhoven zaten şehir değil, Utrecht değil. Tamam Romalılar gelmiş oraya ama böyle değil yani, Leiden gibi değil. Çünkü Leiden'da ne var? Kumaş ticareti var. Ve yine batıda şeye, denize yakın olduğu üzere Ren Nehri'nin kolları var, kanallar açılmış. Böyle şehrin içine, kalbine kadar giriyor nehir. O nehirden de ticaret yapmak üzere işte gemi mi artık, kayık mı, büyük kayık mı, onlarla gelip getirip ölçüp tartıp hani dağıtıma veriyorlar. Sonra da şey, kumaş satışı var işte, buradan geliyor. Yani şey, o zamanlar şeyle yarışıyorlarmış. İngiltere'deki koyunların postları, oradan elde edilen pamuk. Pamuk mu denir, ne denir ona? İşte kumaş diyeyim, iplik. İngiltere ile Leiden böyle kapışırlarmış. 1300'ler, 1400'lerden bahsediyorum. Sonra ne oluyor? İspanyollar geliyor. 1500'de İspanyollar geliyor. Hollanda'yı istila ediyorlar. Şöyle bir 75 yıl kadar istila ediyorlar. Ki şu da savunulur. Karnaval kutlamaları, hani İspanyolların mezhebindeki Hristiyanlıktan gelen bir şeydir diye. Güney Hollanda'da karnaval kutlanır. Kuzey Hollanda'da kutlanmaz. Böyle ne diyordum? 1500'de İspanyollar geliyor, alıyorlar. Hani buralar bizim diyorlar. 1575'te ne oluyor ama? Leiden'da, ki bu tam mektubun tarihine göre şey, kutlamaların neden olduğunu onu anlatayım. 3 Ekim 1575'te Leiden halkı şöyle bir girişimde bulunuyor. Yani girişim dediğim defans, kendilerini savunma İspanyollara karşı. Ne yapıyorlar şimdi? Hollanda'da bir sürü kanallar falan var ya. Açıyorlar bu şeyleri. Dike denilen hani baraj açıyorlar. O zaten alçak ülke ya Hollanda. Nederland. Neder alçak demek. Sular basınca sonbahar başlangıcı, acayip de yağmur yağmış o Eylül sonu, ki bunu öyle okuduğum için hatırlıyorum. Çok yağmur yağıyor falan. Sular da bastığı için bütün o bataklık, hani su seviyesinin altında kalmış olan tarlalar su basınca her yer deniz gibi oluyor. Böylece daha güneyden gelen, işte Lahey'den falan gelen hırsız, çapulcu falan böyle bir grup var. Kayıkları, gemileri neyse artık işte tekneleriyle gelmişler Leiden'a. İspanyollara karşı hadi şey cephe tutuyorlar, savaşıyorlar falan. İspanyollar da böyle su bastığını görünce aman buradan bir bok olmaz deyip vazgeçip gidiyorlar zaten. Yani Leiden Ulusal Kurtuluş Günü 3 Ekim kutlamalarının asıl sebebi Hollandalıların İspanyollardan kurtulması hakkındadır. Böylece ne oluyor 1575'te sonra? O zamanki hani kral mı diyeyim, hani Wilhelm diyor ki ey Leidenlılar, siz çok güzel bir iş yaptınız. Ondan sonra size bunu sizi ne denir ona? Size hediye armağan olarak iki seçenek sunuyorum. Hani sizi şey yapacağım işte yücelteceğim neyse. Size iki seçenek sunuyorum. Birincisi sizden bundan sonra vergi almayacağım. Yani devlet sizden vergi almayacak. İkinci seçenek Leiden'a o zaman üniversite şey muadili olan dini fakülte ne denir ona? Aha çok komik unuttum. Dini yani üniversite babında bir dini şey kuracağım, okul kuracağım. Sizi işte yüceltmek adına. Leydenlılar da okulu tercih ediyorlar. Çünkü çok akıllılar. Düşünüyorlar ya şimdi Wilhelm böyle dedi bizden tamam sizden vergi almayacağım bundan sonra dedi ama Wilhelm gidince başkası bunu değiştirebilir. Vergiyi almaya devam ederler. Yani bu kısa süreli bir şey olur. Okul daha yerinde, daha köklü bir ilahiyat fakültesi ya. İlahiyat demeye çalışıyorum tabii ki. Bu okul daha bize faydalı olur. Tabii o zamanlar din çok daha önemli olduğu üzere onu tercih etmiş. Hani taksimizi, vergimizi yine öderiz ama dinimiz, okulumuz bizim olsun diye 1575'te Leiden Üniversitesi'nin temellerini atan olan Chapelle veya okul kurulmuş oluyor. Benim okulum Leiden Üniversitesi. Nereden biliyorum bu kadar şeyi? Bu yüzden biliyorum. Çünkü merakım da vardı. Okudum. Ondan sonra 1575'te bu oluyor. Ben nereden geldim buraya? Niye anlatıyorum? Ha, 3 Ekim. 3 Ekim'in önemi ve değeri budur arkadaşlar. Sonra ne oluyor? Biraz daha tarihinden devam edeyim. 1575'te bu oluyor. Devamında tamam olarak bilmiyorum. Ne oluyor? 1600'lerin başında aha bak o var. Evet. 1600'lerin başında lale olayları var. Lale devri değil. Ama şöyle Osmanlı'dan bir elçi Avusturyalı başka bir elçiye bir lale soğanı hediye ediyor. Böyle iyi niyet şeyi altında neyse. Bir lale soğanı. Bu Avusturyalı elçi de aynı soğanı kendi ekmeyip Hollandalı bir elçiye veriyor. O Hollandalı elçi de Leiden'daki yani aynı üniversitenin serası işte botanik bahçesine bu laleyi ekiyor. Laleyi ekince acayip güzel bir çiçek, bilinmeyen bir çiçek. Hani Hollanda'nın lalesi var ya ondan bahsediyorum. Onun atasından bahsediyorum daha doğrusu. Onu ekiyor. Çok güzel sonuç alınıyor. Onu tekrar tekrar ekiyorlar. Çeşitlendiriyorlar. İşte ne bileyim ben renklerini şey yapıyorlar. Farklı farklı şekillerde hani farklı sınıflarda lale türleri üretiyorlar artık. İnsanların ardından isimlendiriyorlar. Çünkü herkes çıldırmış. Lale çılgınlığı yaşanıyor. 1636'da mı ne? Yani lale soğanlarının fiyatları öyle acayip fiyatlara hani acayip miktarlara satılıyor ki yani insanlar iflas ediliyor. Bir ev fiyatına soğan lalesi alınıyor, satılıyor. Acayip bir meta durumunda. Sonra yani tarihin ilk devlet iflası diyeyim o yaşanıyor. Böylece devlet artık diyor ki lalelerin böyle soğanların böyle satışı yasaktır. Bu kadar çıldırmayın. Yoksa hani gümleyeceğiz. Ekonomi gümlüyor. Ne yapıyorsunuz siz diye bundan vazgeçmelerine öncülük ediyor devlet 1636'da. Böyle bir hikaye var. Lale hikayesi. Hollanda'nın geri kalan hani altın çağı dedikleri 1600'lerin sonlarında falan hani uzak doğu Endonezya'ya falan gidiyorlar. Amerika taraflarına Surinam'a gidiyorlar. Orada da bir tür hani uzak yerleri alalım, oradan ticaret yapalım, paramızı kazanalım. İngiltere'de olmak üzere yani ilerleyen yıllarda köle ticaretine de evet el atıyorlar. Evet, bu var. Ondan sonra eşimle konuşuyordum. Ya size lisede tarihte ne öğretiliyor diye. Bu köle ticaretinden falan bahsedilmiyor tabii ki. Altın çağı. Altın çağı, Hollanda'nın altın çağından bahsediliyor. Wilhelm baştan anlattım var ya, özgürlüğe kavuşturan kral mral, ondan bahsediliyor. Yani o bir işte altın çağ, ondan sonra da İkinci Dünya Savaşı bitti. İkinci Dünya Savaşı ne oluyor? Hitler giriyor Hollanda'ya, alıyor çatır çatır. Onların da şöyle hikayeleri var. İşte hala bugün bile şakası yapılıyor. Bize bisikletlerimizi geri vermediler diye. Çünkü girmişler ve almışlar bütün bisikletleri. Demir, metal var içinde. Onu her türlü silaha kullanmak üzere Almanlar alıp kullanmış. Ondan sonra başka da Hollanda tarihinde, yani başka bir şey yokmuşçasına çılgınlar gibi İkinci Dünya Savaşı işliyorlarmış. O yüzden eşime hani ne bileyim ben Fransız ihtilali ne zaman oldu falan diye biliyor musun diye sorunca bilmiyorum. Onlar ya benim eşimin ilgisi yok, kaydetmemiş yani, olabilir, ben sonra öğretti 1789 diye öğretti. Ondan sonra ama yani bilgisi işte altın çağ ve İkinci Dünya Savaşı, Hollandalılara bu öğretiliyor. Bize ise hani ben lisede kaç ne 4. sınıfta hatırlıyorum, böyle ta şeylere, Hititlerden falan bahsediyor, Asurlulardan, Sümerlerden falan, hani nerenin oranın adı, Mezopotamya'dan 4. sınıftaki 10 yaşındaki çocuğa bahsediyorsun, ta nerelere gitmişsin, nereden gidiyorsun, hani uygarlıklar tarihini anlatıyorsun. Sonra 5. 6. 7. sınıflarda da işte Orta Asya'dan geldik de Hun Türkleri, Göktürkler, Bıtbıtlar, Şutlar, Butlar, İşte Selçuklular, Malazgirt Savaşı, Osmanlılar, Uç Beyleri, Fatih, hani bütün padişahların, yani neredeyse hep, evet hep 36 tane padişah var. Neredeyse hepsinin savaşlarını, o savaşların neden yapıldıklarını, nedenlerini, yanlışlarını, bilmem nelerini, etkilerini, daha sonra neye sebep olduklarını, işte modernleşme çağını vesaire, her şeyi ıdısını dıdısını, o LGS, benim zamanımda LGS deniyordu şey, lise giriş sınavı. Ondan sonra ÖSS deniyordu, üniversite giriş sınavı. Şimdi ÜDS mi oldu? Yani bu kadar incik cincik Türk tarihinin detaylarını bize anlatırlardı. Bu çocuklar altın çağ ve İkinci Dünya Savaşı bitti. Zaten bundan test yapılmıyor. Yani benim en hayran olduğum şeylerden bir tanesi. Zannetmeyin ki Hollanda'nın her şeyine hayranım ama ortaokul biterken ve üniversiteye, işte lise biterken öyle hayatımızı etkileyecek 3 saat, 4 saatlik sınavlar diye bir kavram yok. Yani bütün okuduğunuz yıllar boyunca yıl sonunda böyle bir sınav oluyor. Evet, bütün yani nasıl diyeyim, yıl sonu sınavı gibi. Böyle tümden bütün herkes aynı sınav yapıyor. Ondan aldığın puanlar yıllar boyunca bir kere, hani kümülatif bir şekilde. Senin her yıl yaptığın başarı ondan sonra senin üniversiteye girişini şey yapıyor, belirliyor. Ve şu da var, üniversiteye girerken istediğin bölüme gir yani, kontenjan mevcut. Sadece ve sadece tıbba girerken kura çekiliyor. Çünkü çok fazla tıp okumak isteyen arkadaş var. Onlara, o öğrencileri kuradan çıktı çıkmadı diye hani hayalleri yıkılıyor falan. Öyle bir çocuk tanımıştım işte, o da Türk, şey annesi babası Türk. Burada tıp okumak, yani nasıl diyeyim, işte Hollandalı Türk şey tıp okumak istiyormuştu ama kuradan çıkmamış. O da psikoloji okuyordu yani, sonra düşünüyordu tekrar tıp için kuraya girsem mi falan diye, o da düşünüyordu, öyle içlerinde ukde kalıyor yani kuradan çıkmayınca. Ama Türkiye'deki gençlere bak, herkesin içinde her şey zaten ukde kalıyor, bırakın sadece tıbbı. Evet, böyle Türkiye'deki sınav sistemine de gömdükten sonra devam edeyim mektubuma. Mektubumda başka ne? İşte Hollanda tarihini anlattım birazcık. Ne yapmışız? Ha, Apaçilerle kanalda dans edenleri karşılaştırmışım. Apaçileri affettim. Hatta ben de katıldım. Şöyle diyeyim, hani bunu yazdım herhalde, ertesi yaz mı bilmiyorum. Hani açmışız, yani çekmişler Şahin'i. Ben de bir kalabalık var. Hani ben de arkadaşımla yürüyordum orada. Biz bir iki böyle dans ettik. Yani çocuklarla değil, şey yapmadık. Hani kimseyle etkileşime girmedik ama hani olabilir, hani istersen dans et, özgürsün. Böyle efendim. Galiba diyeceklerim bu kadar. Mektubun içine girip 1575 işte 1636 lale bilmem nesi iflasları bunlardan hani bir mektuptan girip sonra tarihin içinden İkinci Dünya Savaşı ve Türkiye'nin de sınav sistemini deşerekten böyle çıkınca bilmiyorum ben biraz şey oldum hani izlenimlerimi ilk defa hazırlamadan böyle bodoslama daldım giriştim. Ama güzel oldu bence. Bu arada bilmem fark ettiniz mi? Hani mikrofon aldım. Sesim daha net mi geliyor artık hani şey. Umarım iyi geliyordur. Böyle bir yatırım yaptım ben de. Başka da sanırım diyeceğim bir şey yok. Haftaya, umuyorum ki haftaya tekrar yeni bir bölüm çekeceğim. Ve sizle paylaşacağım. İnşallah beğendiniz. Daha önce söylediğim gibi Instagram'da Ayşe Mayşe dedim. Ama Ayşe yani Ayse. Ama Mayşe Hollandaca kız çocuğu demek. Küçük kız demek. Mayşe. M-E-I-S-J-E diye yazılıyor. Yani Mayşe Türkçe Mayşe değil. Dutch Hollandaca Mayşe. Ve Twitter'da da Leiden Mektuplar diye o hesaplardan bana ulaşabilirsiniz. İstediğinizi yazabilirsiniz. Bana Hollanda hakkında sorular sorabilirsiniz. Cevaplamaya çalışırım. Şunu da sorabilirsin. Ayşegül sen orada okumaya gittin de sonra ne yaptın, kaldın, niye kaldın, ne oldu, nedir diye. Belki de önümüzdeki bölüm buna değinirim. Belki onu cevaplamaya çalışırım. Böylece hani kendime de bir rota çizmiş olurum. Hani önümde kaç şu an 8. mektubu yapmışım. 13 tane mektup var toplam. Hani şeyi de düşünüyorum. Mektuplar bitince neden bahsedeceğim acaba? Neyi okuyacağım? Neye geri dönüp izlenim vereceğim? Ne anlatacağım diye kendime soruyorum. Ama neden olmasın? Yani Hollanda'da normal ne yapıyoruz? Onları da anlatabilirim. Başka tarih de anlatabilirim. Ne bileyim yani. Merak edin. Sorun kardeşim ben de anlatayım istiyorsanız. Hani keyif alıyorsanız beni dinlemekten sıkılmadıysanız. İşte böyle. Hatta burada bir laf var. Bizim eşimle çok kullandığımız. Ben bunu bir kere Lahey'de tramvayda duydum. Telefonda bir Türk konuşuyor ama Türk de hani buralı Türk. Dutch kelimeler, Hollandaca kelimeler ve Türkçe kelimeler karışık kullanıyor. Ona kaçamıyorsunuz yani biraz bastardized, piç edilen bir dil oluyor o. Ama telefonda kadın şey dedi böyle, işte böyle Scotch'e. Scotch'e tatlım demek. Yani Almanca'da mein Schatz, Schatz, hazinem demek. Scotch'e de o sona eklenen çe, Mayşe'deki gibi çe, küçük cik cuk anlamında. İşte böyle Scotch'e diyeceğim ben de size, işte böyle. O zaman haftaya kadar sağlıcakla kalın. Sevgiler, Ayşegül.